TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı, emekten yana öğretmen örgütü, Yıldırım Koç. Üçüncü dünyadaki gelişmeler. Dünya sahnesindeki yeni bir güç, bağlantısızlar hareketiydi. 1955 yılında Nehru, Sukarno, Nasır ve Tito gibi ünlü önderlerin de yer aldığı 29 ülke temsilcisinin katılımıyla Bandung Konferansı'nda doğan Bağlantısızlar Hareketi, 1964 yılında Kahire'de ikinci konferansını topladı. 1966 yılında Havana'da 100 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarıyla dayanışma örgütü kuruldu. Latin Amerika Dayanışması Örgütü, OLAS, birinci konferansı 1967 yılında Havana'da gerçekleştirildi. 7 Ekim 1967 günü Che Guevara öldürüldü. Ancak birçok Latin Amerika ülkesinde şehir gerillaları eylemlerini sürdürdü. Filistin'de de İsrail'e karşı gerilla eylemleri başlatıldı. 1960'larda Türkiye. Dünyada bu yıllarda büyük değişimler yaşanırken, Türkiye'nin büyük jeopolitik önemi, Türkiye'deki gelişmelerin uluslararası dinamiklerden ciddi biçimde etkilenmesine yol açtı. 1962 yılında Sovyetler Birliği-ABD ilişkilerinde Küba füze krizi yaşandı. ABD bu krizi çözerken Sovyetlere Türkiye'deki Jüpiter füzelerini Türkiye'nin onayı ve hatta bilgisi olmadan kaldırma sözü verdi. Bu nedenle 1962 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinde sorunlar yaşanmaya başlandı. 1964 yılındaki Kıbrıs müdahalesi tartışmaları sürecinde Johnson mektubu olayından sonra Türkiye dış politika seçeneklerini artırma çabasına girdi. Avrupa, Sovyetler Birliği ve anti-emperyalist bağlantısızlar hareketiyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. Avrupa ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandı. Devletin dış politikasındaki yeni açılımlar o denli kapsamlıydı ki, ABD yönetimleriyle içli dışlı olmakla tanınan Amerikalı gazeteci Sazberger, 1967 yılında Başbakan Süleyman Demirel'i ziyaret etti ve Türkiye aks mı değiştiriyor sorusunu sordu. Arca Yürek, Cüneyt, AGK, 1985, sayfa 124. Soğuk Savaş'ın az gelişmiş ülkeler arenasında tüm şiddetiyle devam ettiği bir dönemde, Türkiye 1964 ile 65 yıllarında dış politikada yeni arayışlara girince ABD elindeki geniş ilişkiler ağı ve ayrıntılı istihbaratla karşı saldırıya geçti. ABD'nin Türkiye'deki bu kapsamlı ve yaygın ilişkileri 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde oluşturulmuştu. Amerikalılar 1960'lı yıllarda Türkiye'nin sosyal, etnik ve dinsel yapısını kavramaya çalıştılar. 1962 ile 1972 döneminde Barış Gönüllüsü adı altında çoğu istihbarat görevlisi, 1200'den fazla genç Amerikalı, Türkiye'nin dört bir tarafında ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halkımızla doğrudan temasa geçti, anketler uyguladı, propaganda yaptı, istihbarat derledi. Barış Gönüllülerinin Türkiye'deki çalışmaları konusunda bakınız, Özbalkan Müslim, Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri, Ant Yayınları, İstanbul 1970 ve Erboz Fatih, Soydan Macit, 1962'de geldiler, 1972'de gittiler. Barış Gönüllüleri, 10 Karanlık Yıl, Empati Yayınları, Ankara 2005. Bu arada binlerce bürokrat, sendikacı ve işveren, ABD'nin istihbarat örgütlerinin denetim ve yönlendiriciliğindeki AİT, Uluslararası Kalkınma Teşkilatı aracılığıyla ABD'ye götürüldü. Bu konuda ayrıntılı isim listeleri için bakınız AİT Directory of Participants Trained Under Joint Program of the US and the Turkish Governments 1949-1968 Ankara 1968 bu yayının daha sonraki yılları da kapsayanı bulunmaktadır. Bu yolla Türkiye'de istihbarat derleme ve yönlendirme açılarından önemli ilişkiler oluşturuldu. Böylece Amerikalılar birçok Türk'ün erişemeyeceği bilgilere kolayca ulaştılar. Bu yıllarda çok sayıda ABD'li uzman da kamu kurum ve kuruluşlarında danışman adı altında çalıştırılıyordu. Bu danışmanlar hem istihbarat hem de yönlendirme çalışması içindeydi. ABD özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu nitelikte bir çalışma sürdürüyordu. Ayrıca okullarımızda ABD'den gelen stok fazlası süt dozlarından yapılmış süt öğrencilere içiriliyordu. ABD uzmanları doğum kontrolünün yaygınlaşması için de çaba harcıyorlardı. Bu yıllarda ABD'nin en önemli müttefiki çeşitli nedenlerle Sovyetler Birliği'ne ve komünizme karşı olanlardı. Bu kişi ve örgütler ABD'ye satılmadan veya ABD ajanı olmadan bu ittifakı benimsediler. Türkçülerin ve İslamcıların dışında Atatürk milliyetçiliğini benimseyenlerin büyük bölümü de Sovyetler Birliği'ne ve komünizme karşı tepkiliydi. Bu ittifakların dışında bir de her toplumsal kesimde bulunabilen satılmışlar ve hainler vardı. Bunların bir bölümü bir ABD gezisi, bir bölümü çocuğunun ABD'de eğitim görmesi, bir bölümü para, bir bölümü bürokraside veya kendi siyasi hareketinde yükselmede yardım sağlanması karşılığında ABD emperyalizminin hizmetine girdi. Türkiye, sosyalist hareketi içinde Sovyetler Birliği tarafından yönlendirilen bazı örgütlenmeler ülkemizdeki gerginliklerin artmasına neden oldu. Ayrıca bazı kişi ve örgütler ise bazen deneyimsizlikten, bazen içine sızmış ajanların yönlendirmesiyle önemli hatalar yaptı. Örneğin, ABD emperyalizmine karşı mücadelede Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın akıllı ve etkili çabaları dururken, başvurulan başka radikal yöntemler istenilenin tam tersi sonuçlar doğurdu. ABD'nin bu ittifak kullanma ve ajanlarla yanlış yaptırma politikaları Türkiye'de örgütsel plana nasıl yansıdı? Bu açıdan 1964 ve sonrasındaki yıllar son derece önemlidir. Türkiye'de Sosyalist Komünist Hareket. 1965 ila 1971 yılları Türkiye'de Sosyalist Hareket'in Cumhuriyet tarihinde ilk kez kitleselleştiği dönemdi. Türkiye İşçi Partisi'nin programında ve çalışmalarında anti-emperyalizm önemli bir boyut oluşturuyordu. TİP, Türkiye-ABD ilişkilerini ve özellikle Türkiye'deki ABD üslerini gündeme getirdi. Bu nedenle ABD'nin ve müttefiklerinin ülkemizdeki en önemli hedeflerinden biri de Türkiye İşçi Partisi oldu. ABD ile ittifak kurmuş kesimlerin tipe yönelik saldırıları 1965 yılından itibaren başladı. 10 Ocak 1965 günü İstanbul'da 150 kişilik bir grup TİP Genel Yönetim Kurulu toplantısını bastı. TİP örgütlerine ve etkinliklerine yönelik milliyetçi muhafazakar mukaddesatçı saldırılar 1971 yılına kadar yoğunlaşarak ve sertleşerek sürdü. Örnekler için bakınız TİP çalışma raporu, 3. Büyük Kongre, 9 ila 12 Kasım 1968, Ankara 1968, sayfa 76 ila 80. Bu yıllarda sosyalist sol içindeki görüş farklılıkları ayrı örgütlenmeler yarattı. 1968 öğrenci olayları sonrasında sosyalist hareketin üniversite öğrencileri arasındaki etkisi arttı. Aynı dönemde saldırılar sonucunda solda can kayıpları başladı. 1968 ila 1970 döneminde işçi hareketinin yükselmesi ve özellikle 15 ila 16 Haziran 1970 olaylarının arkasından işçi sınıfının sessizleşmesi, sosyalist solda ufak grupların silahlı eylemlerine dayalı stratejilerin benimsenmesinde etkili oldu. Türkiye sosyalist hareketi içinde bazı gruplar ilk kez 1968 yılında El Fetih'te silahlı eğitim görmeye başladı. Ant Yayınları 1968 yılında Alberto Bayo'nun Gerilla Nedir kitabını, 1970 yılında ise Carlos Marighella'nın Şehir Gerillası El kitabını yayımladı. Bu kitaplarda basit biçimde ve şemalarla bomba yapımı öğretiliyor, gerilla savaşına ilişkin temel bilgiler veriliyordu. Silahlı eylemler önce saldırılara karşı korunma biçiminde gelişti. Ardından 1970 yılında adam kaçırma ve banka soyma biçiminde silahlı eylemler ortaya çıktı. Daha sonra da bazı sosyalist örgütlenmelerde devlete karşı silah kullanma anlayışı yerleşti. Sosyalist hareket TÖS'te etkili olmaya çalıştı. Ancak TÖS yönetimi bu müdahaleleri kabullenmedi. Soldaki bölünmelerin ve kavgaların TÖS'e yansıtılması büyük ölçüde engellenebildi. TÖS yönetiminin illegal veya legal örgütlenmelerle bağı olmadı. TÖS genel kurulları çeşitli grup veya partilerin pazarlık alanı haline getirilmedi. TÖS'ün demokratik yapısı korundu. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortanın solu konusunda önemli tartışmalar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı İsmet İnönü, 1965 yılında ortanın solu kavramını kullanmaya başladı. İnönü bu kavramı kullanma nedenini şöyle ifade ediyordu. Ülke tam sola kayıyordu. Ortanın solunun gerekçesi tam sola gidişin önlenmesidir. Ortanın solu, ortanın çok soluna da çok sağına da bir duvardır. Bilahikmet, CHP 1919 ila 1999, Doğan Kitap, İstanbul 1999, sayfa 219. Ancak CHP ülkedeki anti-emperyalist gelişmelerden etkilendi. 23 Mayıs 1965 günü toplanan CHP Ankara Gençlik Kolu Kongresi'nde okunan bildiride emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele edeceğiz deniyordu. Bilahikmet AGK 1999 sayfa 212. CHP'nin 1965 genel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesinde yer alan birçok talep de Türkiye'nin ABD emperyalizminin etki alanının dışına çıkmasına katkıda bulunacak nitelikteydi. Taleplerin özeti için bakınız Kili Suna 1960 ila 1975 döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler siyaset bilimi açısından bir inceleme. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları İstanbul 1976 sayfa 214 ila 218. 1966 yılı Ekim ayında yapılan CHP 18. kurultayından sonra genel sekreterlik görevine getirilen Bülent Ecevit daha kapsamlı düşünüyordu. Tipin ve diğer sosyalist hareket ve dergilerin de etkisiyle CHP içinde anti-emperyalist bir hareketlilik başladı. Bülent Ecevit'in 1966 yılında yayımlanan Ortanın Solu kitabı ile 1969 yılında yaptığı bir konuşma temelinde 1970 yılında yayımlanan Atatürk ve Devrimcilik kitabı Ecevit Bülent, Ortanın Solu, Kim Yayınları, İstanbul 1966, Ecevit Bülent, Atatürk ve Devrimcilik, Tekin Yayınları, İstanbul 1970. CHP içinde bu çizginin güçlendiğini göstermektedir. Genel Başkan İsmet İnönü de bu gelişmelerden etkilenerek 1968 yılında şunları söyledi. CHP, emperyalist saldırılara karşı ülkeyi korumak ve kurtarmak ihtiyacından doğdu. Biz 1918 ila 1923 askeri, 1923 ila 1930 iktisadi ve daha sonraki dönemlerde de anti-emperyalist olduk. Bilahikmet, AGK 1999, sayfa 230. Bu gelişmeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikada ABD'den uzaklaştığı, Sovyetler Birliği'ne düşmanlıktan özenle kaçındığı bir çizginin izlenmesine yol açtı. CHP'nin 18 Ekim 1968 günü toplanan 19. kurultayına sunulan parti meclisi raporunda bu konuda şu değerlendirme yer alıyordu. Sayın Genel Başkanımızın Çekoslovakya olaylarının ertesinde yaptığı bir konuşmada belirttikleri gibi, coğrafi durumu bakımından çok nazik bir noktada bulunan Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından Birleşik Amerika'ya ve Sovyetler Birliği'ne düşmanlığı hoş gören bir politikadan kaçınması gerekir. CHP 19. Kurultayı Parti Meclisi raporu 18 Ekim 1968 Ankara 1968 sayfa 64. CHP'nin 1969 genel seçimleri için hazırladığı bildirge çok kapsamlıydı. Bu anlayış bu bildirgede de yer almaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne karşı da düşmanlık güdülmemelidir. CHP, insanca bir düzen kurmak için halktan yetki istiyoruz. CHP'nin düzen değişikliği programı, Ankara 1969, sayfa 42. Seçim bildirgesinde ayrıca ulusal bir savunma politikası izlenmesi istenmekte. Bu açıdan askeri ittifak politikasının ve ikili anlaşmaların bu anlayışla gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerektiği belirtilmekteydi. CHP, AGK 1969, sayfa 42 ila 43. CHP'nin 3 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 20. kurultayına sunulan raporda da bu açılardan önemli bir politika savunulmaktadır. Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'deki deniz gücünü artırarak bu bölgedeki kuvvet dengesini değiştirmesi de Türkiye tarafından üzerinde dikkatle durulması gereken bir gelişmedir. Türkiye, Sovyetler Birliği'ne karşı düşmanca bir politika izleyerek onunla en önde savaşa tutuşacak devletlerden biri olmaktan özenle kaçınmalıdır. İktidar, ikili anlaşmalarda topraklarımızdaki yabancı üsleri mutlak Türk yönetimi ve denetimi altına koyacak yönde değişiklikler yapılmasını mutlaka başarmalıdır. Orta Doğu anlaşmazlığında da tam bir tarafsızlık politikası izlenmelidir. CHP 20. Kurultayı Parti Meclisi raporu 3 Ekim 1970 Ankara. Ankara 1970 sayfa 110. Tip ve töz düzeyinde ve biçiminde olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi de bu yıllarda daha bağımsızlıkçı bir çizgiye geldi. TÖS'ün üye kitlesinin önemli bir bölümü CHP'liydi. CHP'deki gelişmeler dolaylı olarak TÖS'ü TÖS'teki çizgi de dolaylı olarak CHP'yi etkiledi. Ancak bu ilişki kurumsal ve örgütsel değildi. Türkiye'de Kürtçü hareket. ABD emperyalizmi 1950'li yıllarda Orta Doğu'da Kürt kartını kullanmaya başladı. Kürt aşiretlerinin bir bölümü bu yıllardan başlayarak ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli işbirlikçisi oldu. ABD, Orta Doğu'daki Kürt politikasını dönem dönem değiştirdi ve bundan Kürt aşiretleri büyük zarar gördü. Ancak ABD'nin mandası altında bir devlet kurma çabası Kürt aşiretlerinin önemli bölümünü etkiledi. Bu yılların diğer bir gelişmesi, ABD'nin denetimindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin Türkiye kanadının 1965 yılında kurulmasıydı. Kürt milliyetçiliği bir taraftan ABD ile bağlantılı olarak, diğer taraftan Türkiye İşçi Partisi içinde ve diğer kanallardan atağa kalktı. 1967 yılında Diyarbakır, Silvan, Siverek, Batman, Tunceli, Ağrı, Ankara ve Suruç'ta, 1969 yılında da Hilvan, Varto, Siverek ve Lice'de Doğu mitingleri ve ardından çeşitli yerlerde Doğu geceleri düzenlendi. 1969 yılında da çeşitli illerde devrimci Doğu kültür ocakları kuruldu. Gündoğan AZ, The Kurdish Politic Mobilization in the 1960s, The Case of the Eastern Meetings, yüksek lisans tezi, ODTÜ 2005, Devrimci Doğu Kültür Ocakları Dava Dosyası 1, Komal Yayınları, Ankara 1975. Türkiye'de İslamcı Hareket. 1965 ila 1971 döneminde Türkiye'de sol hareketlere karşı saldırılar düzenleyen asıl güç bazı İslamcı örgütlenmelerdi. Ülkücü hareketin bu sürece katılması 1960'ların sonlarına doğru gerçekleşti. İslamcı hareketlerin önemli bir bölümü bu yıllarda antikomünist çizgide ABD emperyalizmi ile ittifakı benimsedi ve bu ittifakın gereğini yerine getirerek komünist olsun olmasın ABD emperyalizmi karşıtı olanlara karşı mücadeleye girişti. Antikomünizm temelinde emperyalizmle ittifak, emperyalizm yandaşlığına, anti-emperyalistlere düşmanlığa dönüştü. TÖS ve TÖS'ün yöneticileri komünist değildi, ancak anti-emperyalisti ve özellikle ABD emperyalizmine karşıydı. ABD emperyalistleriyle anti-komünist cephede ittifak, Türkiye'deki İslamcıların önemli bir bölümünün anti-emperyalistlere düşman olmasını getirdi. Sovyetler Birliği dünya komünizmini temsil ediyordu. Komünistler 1917 Bolşevik devrimi sonrasında kısa bir süre emperyalizme karşı İslamcılarla bir ittifak kurmaya çalıştılar. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak bu çabalar 1921 yılında sona erdirildi. İslamcı kesimlerde emperyalizme karşı mücadele değil, komünizme ve hatta her türlü anti-emperyalizme karşı mücadele belirleyici oldu. İslamcı örgütlerin sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı tavrı konusunda çok önemli bir kaynak için bakınız Peters, Islam and Colonialism, The Doctrine of Jihad in Modern History, Morton Publisher, The Hook, 1979. İslamcı hareketin anti-komünist çizgisini anti-emperyalizm karşıtlığı ve hatta Amerikan yandaşlığı biçiminde somutlaştırması, Türkiye'de Soğuk Savaş'ın başladığı yıllarda önem kazandı. Nurcuların önderi Said Nursi, 1947 yılında Soğuk Savaş'ın başladığı dönemde İçişleri Bakanı Hilmi Uran'a bir mektup yazarak komünizm tehlikesi konusunda kendisini uyardı. Türkiye 1951 yılında Kore'ye asker gönderdiğinde Said Nursi hükümetin bu kararını destekledi ve öğrencilerinden Bayram Yüksel'i de Kore'ye gönderdi. Kimin aracılığıyla olduğu belirtilmemekle birlikte Said Nursi Risale Zülfikar isimli yayınını Vatikan'a gönderdi. Vatikan 1951 yılı Şubat ayında bu kitap nedeniyle Said Nursi'ye bir teşekkür mektubu iletti. Said Nursi 1953 yılı Nisan ayında İstanbul'a geldi, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti ve bu ziyaret sırasında saldırgan ateizme karşı Müslümanların ve Hristiyanların çabalarını birleştirmeleri gerektiği görüşünü açıkladı. Said Nursi, ABD emperyalizminin NATO'yu ve SEATO'yu tamamlayacak biçimde Orta Doğu'da anti-komünist mücadele için oluşturduğu Bağdat Paktı'nın imzalanmasından sonra 1955 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanına ve Başbakan'a yazdığı mektuplarda bu olayı kutladı. Bağdat Paktı'nın bölgede barışa hizmet edeceğini, bu sayede Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ilişkilerinin yeniden kurulmakla kalmayacağını, Türkiye'nin Hristiyan Batı'nın dostluğunu kazanacağını belirtti. Vahide Şükran, A Chronology of Said Nursi Life, İbrahim M. Abu Rabi, İslam at the Crossroads on the Life and Thought of Bediüzzaman Said Nursi, State University of New York Press, New York 2003, Şükran Vahide, Said-i Nursi'nin tüm eserlerinin büyük bölümünü İngilizce'ye çeviren kişidir. 1960'lı yılların ikinci yarısında İslamcıların önde gelen isimlerinden Mehmet Şevket Eygi, 30 Mart 1969 tarihli Bugün gazetesinde şunları yazıyordu. Rusya ve Çin Allah'ı inkar ediyor. Amerika ise Allah'a inanıyor, dini var. Amerika'da İslamiyet'i yayabilmek hürriyeti var. Amerika inançlarımıza hürmet ediyor. Amerika ehvendir, zararsızdır, ehaftır, hafiftir. Rusya kızıl kafirdir, Amerika ise ehli kitaptır. Aktaran Özakıncı Cengiz, United States of İrtica 1945-1999, Otopsi Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 31. İslamcılar kendilerini 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD emperyalizminin müttefiki olarak gördüler. Bu dönemde ABD'nin denetimindeki Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki İslamcı kesimlerle doğrudan ilişkileri bu ittifakın ana kanallarını oluşturdu. Diğer bir ifadeyle İslamcı kanat Allahsız'a karşı gavurla işbirliğini kabullendi. Ancak uygulamada anti-emperyalistlerin düşman kabul eden bir çizgiye savruldu. Bu çizgi dönemin çeşitli örgütlenmelerinde açıkça izlenebilir. Muhafazakar kanadın Aykut Edibali'nin önderliğindeki bir kesimi 1961 ila 1967 döneminde bir ilişkiler ağı kurdular ve 18 Kasım 1967 günü resmen Mücadele Birliği adı altında bir örgütlenmeye gittiler. Bu yapılanmaya çıkardıkları derginin adından dolayı yeniden Milli Mücadeleciler de deniyordu. Bu örgütlenme 1970'li yıllara kadar Sovyetler Birliği karşıtı mücadelenin önemli araçlarından biriydi. Bazı kişiler bu yapının devletin bazı birimleri tarafından desteklendiğini belirtmektedir. Bu söylentiler ciddi olsa gerektir ki örgütün kurucularından İrfan Küçükköy, yayımlanan anılarının bir bölümünü istihbarat örgütleriyle ilişki konusundaki bu iddiaları reddetmeye ayırmıştır. Küçükköy İrfan, Bir Uyanışın Anatomisi, Mücadele Birliği, Konya 2005, sayfa 63 ila 64. Bu örgütlenmenin bir bölümü günümüzde çalışmalarına Millet Partisi çatısı altında devam etmekte ve bu iddialara kesinlikle karşı çıkmaktadır. Ancak İrfan Küçükköy'ün anılarında bu iddiaları doğrular nitelikte bazı bölümlerde bulunmaktadır. Bir dönem bu örgütlenme içinde yer alan Cemil Çiçek, Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Karaalioğlu ile yaptığı görüşmede bazı iddialarda bulunmaktadır. Yeniden Milli Mücadele devletin bilgisi dahilindeydi başlığı altında. Sizin eski bir aidiyetiniz var. Yeniden Milli Mücadeleciler Hareketi içinde bulundunuz. Hala böyle bir işbirliği içinde misiniz? Sorusu üzerine Cemil Çiçek şöyle demektedir. 68 şartlarında o soğuk savaş döneminde devletin yakın ilgisi ve bilgisi dahilinde çalışma yapan kuruluşlar olduğu anlaşılıyor bunların. Ben orada belli bir süre bulundum ve neticede bazı şeyleri de görüp en erken ayrılanlardanım. Yeni Şafak 16.06.2002. Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Şamil Tayyar da Mücadeleciler ve Derin Devlet başlıklı yazısında İrfan Küçükköy'ün anılarından örnekler vererek bu konuyu irdelemektedir. Yeni Şafak 2.5.2005. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin yumuşadığı ve hızla geliştiği bir dönemde 1963 ve özellikle 1965 yılından itibaren bu ilişkiye karşı olan Komünizmle Mücadele Dernekleri faaliyete geçti ve Türkiye'de sağ-sol kavgasının geliştirilmesinde etkili bir rol oynadı. Türkiye'de ilk Komünizmle Mücadele Derneği'nin kuruluş başvurusu Zonguldak'ta 1948 yılında yapıldı. Bu dernek ancak 1950 yılında faaliyete geçebildi ve 1953 yılına kadar çeşitli etkinliklerde bulundu. Bu alanda ikinci girişim İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği 7 Aralık 1956 tarihinde İstanbul'da kuruldu ve çalışmalarını 27 Mayıs 1960 sonrasında sona erdirdi. Türkiye çapında antikomünist çalışmaları en etkili bir biçimde sürdüren 3. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği ise 1963 yılında kuruldu. Derneğin çalışmaları 1965 yılında Genel Başkanlığa İlhan Darendelioğlu'nun getirilmesiyle hızla yaygınlaştı. 1965'te 27 olan şube sayısı kısa sürede 110'a çıktı. Dernek 1965 yılından itibaren İzmir, Antalya, Adana, Erzurum, Kars ve Trabzon'da komünizmi telin mitingleri düzenledi. Darendelioğlu İlhan, Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, T Yayınları 1975, sayfa 243 ila 245, 311 ila 315 ve 386 ile 393. Öznur Hakkı, Ülkücü Hareket, Cilt 2, Teşkilatlar ve Mücadeleler, Alternatif Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Tarihsiz, 2003 veya 2004, sayfa 97 ile 106. Fethullah Gülen bu yıllarda Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Çetinkaya Hikmet, Fethullah Gülen'in 40 yıllık serüveni, Günizi Yayınları, İstanbul 2004, sayfa 149. Dini esaslara dayalı bir Türkiye yaratmak amacıyla Milli Nizam Partisi'nin kuruluş çalışmaları ise 1966 yılında başladı. Çalışlar Oral, Refah Partisi Nereden Nereye, Pencere Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 27. MNP 1969 yılında kuruldu. Milli Nizam Partisi'nin ABD'nin yakın müttefiki Suudi Arabistan ile iyi ilişkileri vardı. Bu yıllarda Türkiye'de sağ-sol kavgasının yaratılmasında çok etkili olan örgütlerden biri Milli Türk Talebe Birliği'ydi. Milli Türk Talebe Birliği'nin yönetimi 1965 yılında solculardan milliyetçi mukaddesatçıların eline geçti ve daha sonraki yıllarda MTTB, antikomünizm temelinde yaygın ve etkili bir çizgi izledi. Oruç Zülküf, bir öğrenci hareketi olarak Milli Türk Talebe Birliği, Pınar Yayınları, İstanbul 2005. Bu örgütlenmelerde ve çeşitli tarikat ve cemaatlerde antikomünizm alanındaki ittifak, müttefik ABD emperyalizmi yandaşlığı ve anti-emperyalistlere düşmanlık biçiminde gelişti. 1965 yılından itibaren İmam Hatip okullarının ve bu okullardaki öğrenci sayısının hızla artışı da çarpıcıdır. İmam Hatip okullarının orta kısımlarının sayısı 1964 ila 65 öğretim yılında 26 iken bu sayı 1970 yılında 71'e yükseldi. Öğrenci sayısı ise 9.700'den 38.500'e çıktı. İmam Hatip okullarının lise kısmının sayısı ise 1964 ila 65 öğretim yılında 19 iken 1970 ila 71 öğretim yılında 40'a yükseldi. Öğrenci sayısı ise 1.300'den 6.800'e çıktı. Bu hızlı büyüme daha sonraki yıllarda da devam etti. Başar Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri 1960 ila 71, MEB Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 79 ve 349. Bazı kişiler antikomünist mücadelede Kur'an-ı Kerim'de bile tahrifat yoluna başvurdu. 1789 Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan sağcılık ve solculuk kavramlarını Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meallerine soktu. Bu konuda yaklaşık 30 yıl önce yapılan tespit ve eleştiri için bakınız Koç Y. Türkiye'de Sınıf Mücadelesinin Gelişimi 1923 ila 1973 Birlik Yayınları Ankara 1979 sayfa 248 ila 9. Bunun en açık örneği Vaka suresinin çevirisinin zaman içinde değiştirilmesidir. Yeni yazıyla ilk Kur'an-ı Kerim çevirisi ve tefsiri 1934 yılında Tanrı Buyruğu adıyla yayımlandı. 1943 yılında da Ömer Rıza Doğrul'un Tanrı Buyruğu Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tefsiri şerifi basıldı. Bu çeviri 1947, 1955 ve 1980 yıllarında yeni baskılar yaptı. Tanrı Buyruğu adıyla çevrilen metnin 1947 yılında yapılan ikinci baskısında Vaka suresinin kritik kavramlarının yer aldığı bazı ayetler aşağıda sunulmaktadır. 5. Dağlar parça parça olup 6 ila 7. Dağılmış toz gibi ufalandığı zaman sizler de 3 sınıf olacaksınız. 8. Biri uğur sahipleridir. Uğur sahipleri ne kadar bahtiyardırlar. 9. Diğeri uğursuzluğa uğrayanlardır. Uğursuzluğa uğrayanlar ne kadar bedbahtırlar. 27. Uğur sahiplerine gelince onlar ne bahtiyardırlar. 40. Uğursuzluğa uğrayan uğursuzlar ne kadar bedbahtırlar. 51. Sonra siz ey sapanlar ve hakkı yalan sayanlar. 88 ila 89. Eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardansa onun için rahmet, bereket ve nimet cenneti vardır. 90. Uğur sahiplerindense 91. Sana uğurlular tarafından selam denecek. 92. Hakikati yalan sayanlardansa 93. Ona kaynar su ziyafeti verilir. 94. Cehenneme atılır. 1934 basımı Tanrı buyruğunu bulmak mümkün olmadı. Ömer Rıza Doğrul'un tefsirinin ikinci ve dördüncü baskıları incelendi. Tanrı buyruğu Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tefsiri şerifi Ahmet Halit Kitabevi ikinci baskı 1947 sayfa 827 ila 831. 1943 yılında ilk baskısı yapılan bu tefsirde sağcılık veya solculuk gibi kavramlar yoktu. Ancak Soğuk Savaş Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde tahrifatın yapılmasına yol açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1956 yılında bir Kur'an-ı Kerim meali hazırlamak üzere bir heyet oluşturuldu. Bu heyet 1960 yılına kadar bazı surelerin meallerini hazırladı. Ancak meali tamamlama görevi 1 Kasım 1960 tarihinde Doktor Hüseyin Atay ve Doktor Yaşar Kutluay'a verildi. Hüseyin Atay ve Yaşar Kutluay tarafından hazırlanan mealin birinci baskısı 1961 yılında, ikinci baskısı 1973 yılında yapıldı. 1965 ila 1971 döneminde en yaygın olarak kullanılan bu mealdi. Bu mealde de sağcılık ve solculuk kavramları kullanılmakta, sağcıların cennete, solcuların cehenneme gideceği belirtilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yayını olan mealde Vakıa Suresinin bazı ayetleri şöyleydi. Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır. Ayet 1 ila 3. Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman siz de 3 sınıf olursunuz. Ayet 4 ila 7. İyi işler işlediklerini belirtmek için amel defterleri sağdan verilenler ne mutlu o sağcılara. Ayet 8. Kötülük işlediklerini belirtmek üzere amel defterleri soldan verilenler ne yazık o solculara. Ayet 9. İyilik işlemekte önde olanlar karşılıklarını almakta da önde olanlardır. Ayet 10. Nimet cennetlerinin gözdeleri onlardır. Ayet 11 ila 12. Ölümsüz gençler yanlarında baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler, seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş etiyle dolaşırlar. Ayet 17 ila 21. Defterleri sağdan verilenler ne mutlu o sağcılara. Ayet 27. Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında, bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında, yüksek döşekler üzerindedirler. Ayet 28 ila 34. Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve yaşıtları kılmışızdır. Ayet 35 ila 38. Defterleri soldan verilenler, ne yazık o solculara. Ayet 41. İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar. Ayet 42 ila 44. Çünkü onlar bundan önce dünyada nimet içinde bulunurlarken büyük günah işlemekte direnir dururlardı. Ayet 45 ila 46. Eğer ölen o kişi gözdelerden ise rahatlık, hoşluk ve nimet cennetindedir. Ayet 88 ila 89. Eğer defteri sağdan verilenlerden ise ayet 90. Ey sağcılardan olan kişi sana selam olsun denir. Ayet 91. Eğer sapık yalancılardan ise ayet 92. Ona kaynar sudan konukluk sunulur. Ayet 93. Cehenneme sokulur. Ayet 94. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe anlamı meali Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları No 90 Ankara 1973 sayfa 533 ila 536. Türkiye'de anti-emperyalist mücadeleyi en başarılı biçimde veren kitle örgütü TÖS olunca 1965 ila 1971 döneminde bazı İslamcı örgütlenmelerin temel düşmanı ve hedefi TÖS oldu. İnsanların öğretmenlere karşı tahrik edilmesinde Kur'an-ı Kerim'de yapılan bu tahrifat da kullanıldı. Türkiye'de ülkücü hareket. 1965 yılında Türkçü cephede de önemli gelişmeler yaşandı. Sovyetler Birliği içinde Türk soyundan milyonlarca insan çeşitli bölgelere dağılmıştı ve ulusal kimliklerinin korunmasında önemli sorunlar yaşıyorlardı. Çarlık Rusyası döneminde Çarlığa karşı mücadele eden Türkçüler, Çarlığa karşı mücadele eden sosyalistlerle işbirliği yapmışlardır. Bakınız Georgian François, Türk milliyetçiliğin kökenleri Yusuf Akçura, 1876 ile 1935, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 4. Basım, 2005. Sovyetler Birliği döneminde ise Türkçülük müttefiki emperyalist Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkçüler, emperyalist ABD'nin Türkiye açısından taşıdığı tehlikelerin farkında olsalar da gündemdeki düşmana karşı ittifakı benimsediler. 1944 Türkçülük davasında yargılanan Alparslan Türkeş, 14'lerden bazı arkadaşlarıyla birlikte 30 Mart 1965 günü Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdi ve CKMP'nin 31 Temmuz 1965 tarihinde yapılan kongresinde genel başkanlığa seçildi. Bu kongrede Muzaffer Özdağ tarafından hazırlanan çok kapsamlı, işçilerin ve köylülerin sorunlarına önemli yer ayıran ve laikliği temel alan bir parti programı kabul edildi. CKMP, Müreffeh ve Kuvvetli Türkiye için CKMP programı, Ankara 1965. Ancak daha sonraki yıllarda Türkçülük davasında ABD ile işbirliğini reddeden Nihal Atsız bu ilişkilerden çekildi. Nihal Atsız'ın ABD karşıtı çok sert ve aşağılayıcı bir yazısı için bakınız Atsız Nihat, Mendebur Amerikalı, Makaleler, 4, İrfan Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 505 ila 514. Türkiye'de sağ-sol kavgasına kesinlikle karşı çıkan ve partinin adının Köylü İşçi Partisi olmasını savunan Muzaffer Özdağ dışlandı ve 12 Mart 1971 öncesinde bazı arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldı. CKMP'nin 1969 Adana Kongresi'nde örgütün adı MHP olarak değiştirilmişti. Muzaffer Özdağ'la ilgili çok ilginç gözlemler için bakınız Akpınar Hakan, Kurtların Kardeşliği, CKMP'den MHP'ye, 1965 ila 2005, Bir Harf Yayınları, İstanbul 3. Baskı, 2005, sayfa 70 ila 72. 1960'lı ve 1970'li dönemlerde MHP içinde yaşayanlar, MHP yöneticilerinin ABD'ye karşı olduğunu, ancak yakın tehlike ve uzak tehlike ayrımı yaptığını, Sovyetler Birliği'ni özellikle Türkleri ezmesi nedeniyle ve Türkiye açısından bir tehdit oluşturduğu için yakın tehlike olarak gördüğünü ve kapitalizmle olan mücadelemizi erteledik dediğini belirtmektedir. Ülkücü hareketinin tarihi konusunda çok önemli bir çalışmanın yazarı olan Sayın Hakkı Öznur ile 30 Ağustos 2006 günü Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşme. Ancak uygulamada MHP öncelikli olarak anti-emperyalistlere karşı mücadeleyi tercih etti. Türkçülerin komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı ABD ile aynı cephe içinde yer almasının ardından Türkiye'de sağ-sol kavgası hızla tırmandı. Bu yıllarda bazı ülkücüler komando kampları adı verilen kamplarda eğitildi. Türkiye'de işçi sınıfı hareketi. 1965 ila 1971 döneminde Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi önemli atılımlar gerçekleştirdi. 1961 Anayasası'nda sağlanan haklar ve 1963 yılında kabul edilen 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokaut Kanunu çerçevesinde 1964 yılından itibaren toplu iş sözleşmeleri yaygın biçimde imzalanmaya başladı. Bu toplu iş sözleşmeleri ile işçilere önemli haklar sağlandı. Ancak kamu kesiminde geniş imkanların bulunduğu bir dönemde işverenle diyalog içinde ve siyasal alandaki güç hissettirilerek bağıtlanan toplu sözleşmelerin aynı anlayışla özel sektörde gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. Özel sektör örgütlenmesi sınıf mücadelesini temel alan bir anlayışı gerektiriyordu. 1965 genel seçimleri, 1966 Türk İş Kongresi ve TİP'in 1966 seçimleri, Malatya Kongresi'nin ardından 13 Şubat 1967 tarihinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK kuruldu. 1968 ila 1970 dönemi yoğun işçi eylemleriyle geçti. iktidardaki Adalet Partisi'nin diskin faaliyetini önlemek amacıyla gündeme getirdiği yasa değişiklikleri ise 15 ila 16 Haziran 1970 olaylarına yol açtı. Diskin planladığı toplantı ve gösteri nitelik değiştirerek sıkı yönetim ilan edilmesine varan olaylara dönüştü. 1960 ila 1969 döneminde işçi memur eylemleriyle ilgili ayrıntılı liste için bakınız Koç C, Koç Y. Türkiye'de 1960 ila 1969 döneminde işçi sınıfı eylemleri. Türk İş Yıllığı 1999-1, 1997'den 1999'a değişimin dinamikleri, Ankara 1999, sayfa 596 ile 639. Bu dönemde işçi sınıfı hareketinin sorunları, durumu ve mücadelesiyle ilgili olarak bakınız Koç Y. Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. Bu yıllarda TÖS kendisini Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi'nin bir parçası olarak görmüyordu. Ancak çeşitli konularda DİSK ile işbirliği de yapıyordu. TÖS'ün anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana politikaları. TÖS'ün başarılarının ve hedef olmasının en önemli nedenlerinden biri anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana çizgisidir. Bu çizgi çeşitli başlıklar altında incelenebilir. Ulusal bütünlük, Kürt sorunu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın resmi belgelerinde Kürt sorunu gibi bir konu ve hatta ifade yoktur. TÖS, Güneydoğu Anadolu'da yaşananlara sınıfsal açıdan bakmakta, toprak ağaları ve şeyhlerle topraksız ve az topraklı yoksul köylünün arasındaki sömürü ve baskı ilişkisine karşı çıkmakta ve toprak reformunu savunmaktadır. 1965 yılından itibaren Kürt milliyetçiliğinin bir ölçüde solculuk görünümü altında yükseldiği dönemde, TÖS'ün bu hareketten etkilenmemiş olması, ulusal bütünlükten yana çizgisinin bir sonucudur. Nitekim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki örgütlenme çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir. Örgütlenme çalışmalarının bundan sonra daha çok Doğu ve Güneydoğu illerine kaydırılması gerekmektedir. Çünkü sendikamız buralarda yeterince gelişememiştir. TÖS AGK 1967 sayfa 10. Devlete ilişkin görüşler. Emperyalizme karşı Türkiye'nin bağımsızlığını ve ulusun egemenliğini savunan TÖS, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de kavgalı değildi. Tam tersine, hükümetlerle çeşitli konularda anlaşmazlık yaşanır ve Türkiye'nin ilk genel grevi yapılırken bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkılmıştır. Örneğin Fakir Baykurt'un TÖS gazetesinin 20 Şubat 1968 tarihli birinci sayısındaki TÖS'te birleşmek yazısı, "Bu devlet bizim" diyerek bitmektedir. Baykurt Fakir, Öğretmenin Uyandırma Görevi, 2000, sayfa 296. Milliyetçilik. Türkiye Öğretmenler Sendikası, Atatürk'ün ifade ettiği biçimiyle milliyetçidir. Atatürk, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı olarak tanımlamaktadır. TÖS de bu milletin çıkarlarını ve egemenliğini savunmaktadır. Bu tavır aşağıda yer alan alıntıda açıkça görülmektedir. Bir kısım öğretmenler daha çok iktidardaki partinin etkisiyle adlarının başına milliyetçi sıfatını takarak ayrı örgütlenme yoluna giderken, TÖS, öğretmenlerin esasta gerçek milliyetçiler olduğunu bilerek, bu sıfatın öğretmenlik sözü içinde zaten yer aldığının bilincini içtenlikle duyarak böyle bir sıfat takınmayı gereksiz görmüş, tüzük ve programların üstünlüğü, ölçüleri ve ilkeleri dolayısıyla öğretmen çoğunluğunu çatısı altında toplamış, yurt düzeyinde 535 şube açmıştır. Baykurt Fakir, AGK, 1994, sayfa 65. TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt, anılarında bir yöreyi anlatırken şunları söylemektedir. Buralara milliyetçiler girememiş. Okulların yönetimi halis milliyetçi TÖS üyelerinin elinde. Baykurt Fakir, AGK, 2000, sayfa 305. Ulusal Kurtuluş Savaşı'na sahip çıkış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını ve ulusun egemenliğini savunan Türkiye Öğretmenler Sendikası, emperyalizme karşı mazlum milletlerin ilk başarılı başkaldırısı olan Kurtuluş Savaşı'mıza da sahip çıkmaktadır. Bu konudaki duyarlılık, TÖS Genel Sekreteri Hasan Erdoğan'ın 22 Nisan 1967 tarihli bildirisinde de görülmektedir. 47 yıl önce bugün, emperyalizme ve onun işbirlikçisi Bizanslı İstanbul Saltanatı'na karşı kurulmuş bağımsız Türk hükümeti olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, ulusal bağımsızlık savaşımızın karargahı olmuştur. Bu karargah hem de topa karşı süngüyle, uçağa karşı kanıyla yenmiştir emperyalizmin ahtapotunu. Ama bu ahtapot daha sinsi yöntemlerle ve daima kuzu postunda görünmeye dikkat ederek 10 yıllardan sonra yeniden musallat olmuştur yurdumuza. Yarım yüzyıla yaklaşan Cumhuriyet yönetiminden sonra Türkiye'de emperyalizmin tutunacağını sananlar ve emperyalizme uşaklık edenler bilsinler ki İkinci Ulusal Kurtuluş Savaşımız daha zorlu zaferlerle sonuçlanacak. Milliyetçi Türk öğretmeni bu yöndeki görevini zafer gününe kadar kusursuz ve korkusuz yapacaktır. TÖS, ilk iki yılda TÖS, Ankara 1967, sayfa 77. TÖS Kurtuluş Savaşımıza sonuna kadar sahip çıkmakta ve bu konudaki anıları toplamayı bir görev olarak kabul etmektedir. 1969 yılında yapılan genel kurula sunulan çalışma raporunda bu konuda aşağıdaki değerlendirme yer almaktadır. Birinci Kurtuluş Savaşımız, dünyaya önder ve örnek bir kurtuluş savaşıdır. Bu savaşın sonuçları mazlum uluslar üzerinde çok etkili olmuştur. Bu kadar önemli bir savaşın anılarını toplamak ve değerlendirmek TÖS için bir görev olmalıdır. Bu savaşa er ve erbaş olarak katılan işçi ve köylü askerler elleri kalem tutmadığı için anılarını yazamadılar. TÖS üyesi öğretmenler bu anıları yaşayan gazilerin ağzından derleyip yazıya geçirmelidirler. TÖS AGK 1969 SX Fakir Baykurt'un konuşması. Emperyalist sömürüye karşı tavır. Sorunların sorumlusu olarak emperyalizmi görme anlayışı. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın en önemli tavrı, emperyalist sömürüye karşı çıkması ve ülkede yaşanan sorunların ana sorumlusu olarak emperyalist sömürüyü görmesi ve göstermesidir. TÖS'ün 12 Mart 1971 sonrasında hedef yapılmasının en önemli nedenlerinden biri de bu özelliktir. TÖS'ün çeşitli belgelerinde bu konu şu şekilde ele alınmaktadır. Apaçık görülüyor ki, dünya şimdi kabaca iki kesimdir. Sömüren kesim, sömürülen kesim. Gelişmiş kapitalist ülkeler sömürmekte, geri bırakılmış ülkeler sömürülmekte. TÖS AGK 1969 SX Fakir Baykurt'un konuşması. Bu sömürü yeni emperyalizmin sömürüsüdür. Bunun başlıca belirtileri yabancı sermaye yatırımları, dostluk kredileri, ticari, askeri ve teknik yardımlar, paktlar ve siyasi ittifaklardır. TÖS AGK 1969 S 11 Fakir Baykurt'un konuşması. Gelişmiş kapitalist ülkelerle geri bırakılmış ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin sadece bir yanına göz atalım. Zengin ülkeler yoksul ülkelere sürekli olarak mamul madde satıyorlar, onlardan ham madde alıyorlar. Şimdi dikkat buyurun. 1955'te mamul ve ham madde fiyatlarının her ikisini de 100 kabul edelim ve 10 yıl sonraki duruma bakalım. 1965'te ham madde fiyatları 67, mamul madde fiyatları ise 137 olmuştur. Birincide 33 bir düşme, birinde 37 bir fırlama. Ve ikisinin toplamı 33 artı 37 eşittir 70. Sözde zengin ülkeler yoksul ülkelere yardım ediyor. 1955 ila 1965 yılları arasında zengin ülkelerin yoksul ülkelere yaptığı bütün yardımların toplamı 30 milyar dolardır. Aynı yıllar içinde yoksul ülkelerden kendi ülkelerine transfer ettikleri karın toplamı 40 milyar doları aşmıştır. Kim kime yardım ediyor? TÖS AGK 1969 sayfa 11. Yoksul ülkeler her yıl daha yoğun bir borç yükünün altına girmekte ve ezilmektedir. Tarihimizin hiçbir döneminde bugünkü kadar borçlu değildik. Kapitülasyonlar, düğün-i umumiye bile bizi bu kadar borca sokmamıştı. TÖS AGK 1969 sayfa 11. Yalın gözle bakıldığı zaman kolayca sezilmeyen fakat aslında evlerimizin kilerine kadar giren yeni sömürgecilik kapitalizmin son evresidir. Alın terimiz, emeğimiz, yeraltı yerüstü servetimiz, altınımız, gümüşümüz, beyin ve kol gücümüz görünür görünmez küçücük çaylardan çıkıp birleşe birleşe dev ırmaklar halinde sömürgeci ülkelerin kasalarına akmaktadır. İnsanlığın buna dayancası kalmamıştır. TÖS AGK 1969 sayfa 12. Bütün ilişkileri temelinden bozuk bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke, gelişmiş emperyalist ülkeler ve onların içimizdeki işbirlikçileri tarafından yüzlerce yıldır insafsızca sömürülmektedir. Biz ucuz bir ham madde ülkesiyiz. Biz pahalı satılan mamul maddeler pazarıyız. Biz sömürgeci Amerika'nın ateş hattında bir ileri karakoluyuz. Biz bütün bu bozuk ilişkilerden dolayı geri bırakılmışız. Bu gerçeklerden tam olarak haberli olmayan halkımızı uyandırdığımız, onu bilinçlendirdiğimiz zaman halk bugüne kadar böyle gelmiş olan bu bozuk düzenin bundan sonra da böyle sürüp gitmesine razı olmaz. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Dünyanın hiçbir yerinde sömürücülüğün bu çeşidi görülmemiştir. Emperyalist ülkelerin ilaç endüstrilerine pazar hazırlamak ve aramak için beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, sağlığı koruma, eğitim, dinlenme ve eğlenme koşulları kasıtlı olarak bozulan koca bir toplum bu yoldan göçertilirken bir taraftan da soyuluyor. TÖS AGK 1969 sayfa 80. 1967 yılında Şubat ile Ağustos döneminde TÖS Genel Başkanlığı yapan Feyzullah Ertuğrul'un 22 Mart 1967 tarihinde bölge toplantılarına gönderdiği mesaj da aşağıda sunulmaktadır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki emperyalizmin çağdaş sömürme yöntemleri kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bizim gibi geliştirilmemiş ülkelerde emperyalizmin görünmez yöntemlerini halkımıza anlatmak, namuslu aydınların milliyetçilik görevidir. TÖS olarak biz bu görevimizi her fırsatta yapmışızdır. Bundan böyle de gözümüzü kırpmadan yapacağız. Çünkü eğitim çıkmazının en önemli nedeni başımıza Tanzimat'tan beri musallat olan emperyalizmdir. Eğitimdeki köy şehir, bölge dengesizliklerinin, kız erkek eşitsizliklerinin, kısacası korkunç geriliğimizin kökeninde emperyalizm ahtapotunun kolları vardır. TÖS, ilk iki yılda TÖS, Ankara 1967, sayfa 89. TÖS'ün 1969 yılında toplanan 2. Olağan Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda da aşağıdaki değerlendirmeler yer alıyordu. Yaşantımızda ve eğitim girişimlerinde varlığını inkar edemeyeceğimiz emperyalist etkiler, yabancıların eski ve köklü çabalarıyla hazırladıkları elverişli bir ortama dayanmaktadır. Emperyalistlerin 100 yılda hazırladıkları bu ortam, 1. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda yurdun tüm elden çıkmasına gelmiş dayanmışken, Kurtuluş Savaşı ile Türk topluma bu yabancı boyunduruğu kırıp atmıştır. O tarihte silahlı askerlerini Türkiye'den geri çekenler, bir süre sonra silahsız ve üniformasız askerleriyle Türkiye'yi yeniden istila etmeye, özellikle milli eğitim örgütlerine sızdırdıkları uzmanlar yardımıyla emperyalist ilişkilere hazır bir ortam yaratmaya koyuldular. Türk halkını yumuşak başlı, kolay yönetilir ve kaynaklarıyla gücüne sahip çıkamayacak bir insan kalabalığı haline getirmek için girişilen çok yanlı projelerin milli eğitim kesiminde gerçekleştirilecek olanları hepsinden ağır basıyordu. Tarım kesiminde, endüstri kesiminde, hizmetler kesiminde dağılmış yüzlerce proje at başı yürütülecek. Örneğin 20-30 yıl sonra Türkiye demokrasisi bir Filipin demokrasisi haline getirilecek ve halkımız Hintlileştirilecekti. Emperyalistlerin bazı sütü bozukların yardımı ile bu hedeflerine bir oran içinde yaklaştıklarını inkar edemeyiz. Yıllardan beri açık açık sürdürülen bu oyuna karşı ilk ve en güçlü tepki TÖS'ten geldi. Sendikamızın 1968 Eylül'ünde topladığı Devrimci Eğitim Şurası, kapitalistler ile emperyalistlerin geri ülkelerde ulaşmak istedikleri amaçlara ulaşmak için izledikleri yolu ve planlarını bütün ayrıntılarıyla gözler önüne serdi. Anti-emperyalist düşünüş ve eylem, Türkiye'de aydın Türk öğretmenlerinden başka halka, köylüye, işçiye, gençliğe mal olmuş ve işbirlikçilerin oturdukları koltuklar çatırdamaya, huzurları iyiden iyiye kaçmaya başlamıştır. TÖS AGK 1969 sayfa 112. Amerikan emperyalizmine karşı tavır. TÖS'e göre en önemli emperyalist güç Amerika Birleşik Devletleri'ydi. TÖS bu nedenle ABD emperyalizmini birinci düşman seçmişti ve böylece ABD emperyalizminin ve müttefiklerinin en önemli hedeflerinden biri olmuştu. Bu konudaki bazı değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. Gençler, yüreklerinden fışkırıp çıkan birer iletken telle geri bırakılmış ülkelerin, zulüm gören ulusların sorunlarına bağlanıyorlar. Kendi tüketim toplumlarını yabancılaştırıcı yapısına olduğu kadar, hatta bundan daha çok geri bırakılmış ülkelerin sömürülmesine, Amerikan emperyalizmine ve Vietnam Savaşı'na başkaldırıyorlar. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Bizdeki gençlik hareketleri de dışarıdakilere paraleldir. Bizim gençler önce sağ sol yok, boykot var diye yola çıktılar. Üniversite reformu, eğitim reformu istiyorlardı. 2-3 hafta içinde istekleri tam bağımsız ve gerçekten demokratik devrimci Türkiye oldu. Ülkemizin ekonomik ve politik bağımsızlığını, iç ve dış sömürüyü, geri bırakılmışlıktan kurtulmayı ve 6. filosuyla üsleri, tesisleri, uzmanları ve barış gönülleriyle sömürgeci Amerika'nın çekilip gitmesini istemeye başladılar. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Ülkemize 1. Dünya Savaşı'nı izleyen günlerde topları ve tüfekleriyle gelip taşla ve sopayla denize dökülen düşmanlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomimizi temelinden çökertmek, görenek ve inançlarımızı yıkarak bizi perişan etmek için yaşlı kuşağın kolayca anlayıp kavrayamadığı sinsi çarelere başvurdular. Uganda gemisiyle limanlarımıza getirilip milli bayramlarımızda sokaklara dökülen yarı çıplak İngiliz kızları gençlerimizi bozmak için etkin olamadılar. Sayfa 87.